Ayrım 9. Atavi Hazretleri, bir Bektaşi babası, Mustafa Barlas. Sayfa 132. Bandırma'ya henüz birkaç ay önce tayinle gelmiş olan müftü, vazifesinin ilk aylarında kucağında böyle bir meseleyle karşılaşınca oldukça sıkılmıştı. Ama elden ne gelirdi, gereği neyse onu yapacaktı. Bir adım dahi geri atmaya niyeti yoktu. Sanayi esnafından ve esnaf derneğinden Atavi hakkında kendisine birkaç kez ricaya gelinmesine rağmen it uğursuz yuvası olarak gördüğü Atavi dergahını dağıtmaya kararlıydı. İlk iş olarak Bandırma Sanayi Sitesi 7. bloktaki sanayi mescidine bir vekil imam tayin etmek oldu. İmam Hatip Lisesi'nden yeni mezun olmuş ve babası da manav köylerinden birinde imamlık vazifesi görmekte olan bu gencin, kaymakamla görüşerek vekil imam kadrosu ile sanayi sitesine atanmasını sağlamıştı. Kaymakam nazarında da henüz itibarlı olan yeni atanmış müftü kendince meseleyi kökünden halletmiş oluyordu. Nüfustaki adı Musab olan ama halk arasında, okulda ve arkadaşları arasında Musa olarak bilinen bu genci müftü özel olarak çağırıp kendisiyle konuşmuş ve bir takım izahat ve tembihlerde bulunmuştu. Evladım Musab, sen iyi bir talebeymişsin. İmam Hatip'teki hocalarının hepsi sana tek tek kefil oldular. Babanı da zaten tanıyoruz. Müslüm Hoca müftülüğümüzün en mümtaz imam hatiplerinden biridir. Sen de onun oğlu olarak görüyorum ki pek de imanlı, şuurlu bir gençsin. Her halinden belli. Seni sanayi mescidine imam hatip ve keza kayyım ve müezzin olarak tayin ediyoruz. Şimdiye kadar orası başıboş kalmış. Biliyorsun, mektepte fizik de okudunuz. Tabiat boşluğu affetmez. Gene tabiat kanunudur. Bir boşluk olursa oraya başka bir şey gelir. O boşluğu doldurur. Binaenaleyh orası da inşa edildikten sonra bir müddet Sanayi Esnafı Derneği tarafından idare edilmeye çalışılmış ama dışarıdan, yabandan gelen ne idüğü belirsiz serseri takımı tarafından güya sözüm ona tekkeye çevrilmiş ve it kopuk doluşmuş. Efendime söyleyeyim, ben tetkik ettirdim. Daha evvel polis basmış, gogocular burada yatıp kalkar olmuşlar. Sabah akşam gogo çekiyorlarmış. Bir de üstüne üstlük başlarında hoca diye zır deli, divane kılıklı bir kılıksız, kifayetsiz, adı mı yoksa lakabı mı Atavi diye bir meczup varmış. Her lafını sözünü geçiriyormuş. Son zamanlarda bazı sanayi çıraklarını ve kalfalarını da kendine rağm etmiş. Onlar da orada yatıp kalkar olmuş ve hatta kimisi dükkanındaki işi gücü bırakmış. Bahusus hem sanayi esnafını hem de şehrin büyük toptancı esnafını da kandırıp fitre, zekat, haraç, ne denk gelirse, nasıl denk getirirse tırtıklıyormuş. En nihayet geçtiğimiz cuma bizim kıymetli vaiz efendiye, Osman hocamıza caminin içinde ve vazifesi başında saldırıp dövmüş ve tartaklamış. Ne o deliyi ne de yanında barındırdığı çapulcuları mescitten içeri sokma. 5 vakit ezanı oku, namazı kıldır. Cumalar da pek mühimdir. Esnafımız bilhassa cumalara hassastır. Sen de hassasiyet göster. Namaz bitti mi mescidi kilitle. Kimseye de anahtarı verme. Orada yatarlar, kalkarlar, iti var, uğursuzu var, anarşisti var, kanun kaçağı var, daha bilmem ne belası var. Hiçbirini iliştirme. Hiçbirine de ilişme. Şimdi oku bakayım bana bir aşır. Amener Resulü'yü oku. Önden onu oku, sonra da Fezkürûni'yi oku. En sonda tebarek eden ne kadar ezberin varsa oku. Hadi bakalım, dedi. Musab'ın bol sivilceli suratı utançtan ve helecandan kıpkırmızı olmuştu. Yutkunup Euzu'ya başladı. Dümdüz, boru gibi sesle ve hele bir de Arabi makamda, yani makamsız ve ayın çatlatmaya çalışarak okumaya çalışan genci dinlerken müftü yüzünü buruşturup böylesine bet ve karga bir sesi işiteceğine pişman oldu. Ama oldu bir kere artık dediği içinden, olan oldu. Yüksek İslam enstitülerinde artık Ezher mezunu olmasa bile El Ezher hayranı Arap hocalar düz Arabi makamla ama illa tadili erken ile tecvid üzere kıraatı talim ediyorlardı. Kendi kuşağı ise biraz daha alaylıydı. Kendisi Simavlı bir hocadan kıraat ve tilavet dersi aldığından eski makamlarda okuyordu. Ama bu okuyuş tarzı köylü olsun, kentli olsun bütün cemaatin de hoşuna giden bir okuma şekliydi. Bu genç talebenin okuyuşu o sebepten çok da hoş gelmemişti Müftü Efendi'ye. Evladım dedi kendini tutamayıp, sen gene de etraftan eski iyi hocalardan usul ve makam öğren, buna çalış. İleride aranılan, sevilip sayılan her meclise, efendim her merasime, her toplantıya çağrılan hatırlı ve itibarlı hoca olursun. Bu sözümü unutma, kulağına küpe yap. Hadi bakayım devam et, Kafirun'u da oku ama karıştırmadan oku. Çok yavaş okursan karıştırırsın. Çok hızlı da gidersen gene karışır. Açık seçik oku bakayım bir duyayım dedi. Bandırma Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ceza davası Atavi'nin beklediğinden çok daha kısa sürdü. Polis karakol ifadelerinin ardından hükümet tabibi raporları hemen savcılığa gönderildi. Savcılık da bir hafta 10 gün içinde iddianameyi hazırlayıp mahkemeye sevk etti. Osman Hoca'ya hükümet tabibince sadece 3 gün rapor verilmişti. Aslında bir gün verecekti tabip raporu ama müftü kaymakam vasıtasıyla sağlık grup başkanlığına ulaşıp telefon ettirmiş, illa da 10 günden fazla rapor istemişti. Ama Osman Hoca'nın değil 10 günlük 2 gün raporluk bir hali bile yoktu. Fakat müftiye ve kaymakama ayıp olmasın diye ancak 3 gün rapor yazmıştı doktor. Mahkemede ilk duruşmada iddianame okundu. Atavi avukat tutmak istemediğini ve kendi savunmasını kendisinin yapacağını söyledi. Hakim önce iddianameyi ardından da karakoldaki ifadesini okuduktan sonra ne iş yaptığını, ne ile geçindiğini ve nerede ikamet ettiğini sordu. Savunma olarak neler söylemek istediğini, karakoldaki ifadesini kabul edip etmediğini, ilave olarak söylemek istedikleri olup olmadığını sordu. Atavi kısaca sanayi sitesindeki sanayi mescidinde kaldığını, burada fahri imamlık yaptığını, derneğin ve esnafın yardımlarıyla geçindiğini, Kafkasya'dan 1925 yılında Bursa'ya göçen ailesinden kalan bir evi ve bir de bahçesi olduğunu, bunların kira gelirleriyle de asgari geçimini temin ettiğini söyledi. Atavi'nin ağzından çıkan sözleri hakim tekrarlıyor ve katip de hakimin söylediği şekilde yazıyordu. Hakim şişko göbekli, kırmızı yüzlü ve muhtemelen Balkan muhaciriydi ve ablak yüzünde hiçbir şeye aldırmaz bir hali vardı. Atavi'ye göre hakimin solunda oturan savcı ise kara kuru, zayıf ve sinirli görünen birisiydi. Zabıt katibi de bıyıklı ve esmer birisiydi. Herhalde doğudan bir yerlerden olsa gerekti ki belirgin bir şive ile konuşmaktaydı. Fakat gerçekten de çok hızlı 10 parmak daktilo kullanıyordu. Hakimin ağzından bir laf çıkar çıkmaz derhal yazıyor ve hakimin yeni yazdıracaklarını elleri havada bekliyordu. İkinci soruya geçildi. Hakim sordu. Osman Hoca'yı vazife başında darp etmişsin. Bunu yaptın mı? Neden bu fiili ika ettin? Olay günü olanları bana baştan itibaren anlatın. Hoca Efendi ile benim herhangi bir alıp veremediğim yoktur. Kendisini tanımam. Ancak irşat makamında oturan bir hocanın halkı tenvir etmesi lazım gelir. Bu şahıs dini İslam'daki imamet konusundan bahis açtı. İmametin yani liderliğin hangi vasıflara sahip olan kişiler tarafından yapılacağına dair ehliyet mevzunu anlatıyordu. İmam-ı Ali Aleyhisselam'ın yani Hazreti Ali'l-Mürteza'nın çok güzel bir atı görünce yanındakilere dönerek ''Ne güzel bir at!'' Bu ata binilerek imamlıktan ne güzel kaçılır dediği iftirasını söyleyince ben de Emevi uydurması olan bu hikayenin böyle ulu orta, pervasızca, cahilce ifade edilmesine çok kızdım. Hakim burada araya girip bir soru sordu. Hoca cahilce konuştu diyorsun yani. Bu hoca İmam Hatip Lisesi'ni ve İlahiyat Fakültesini bitirmiş bir kişidir. Cahillikle nasıl itham edersin? Senin tahsilin nedir ki? Nerede okudun? Nereden mezun oldun? Hakim Bey, ben ümmiyim ama ilim ayrı şeydir, irfan ayrı şeydir. Tahsil cehli alır, affedersiniz eşeklik baki kalır derler eskiler. Ben ariflerden ders aldım. İnegöllü Veysel Efendi'den Kur'an dersi aldım. Sohbetinden istifade ettim. Bursa Kızık'taki Güvercinci Cemal Baba Hazretlerinden tefeyyüz ettim. İmamet esasında bir emanettir. Emanetin nasıl ehline tevdi edilmekliği icap ederse imametin de ehline verilmesi lazımdır. İmametin ehli olan Hazreti Ali'l-Mürteza'nın imamete ehil olmadığını iddia etmek cahillikten de öte münkirlik ve münafıklıktır. Devam et dedi hakim. Nasıl oldu? Kendimi kaybetmişim. Ne yaptığımı ve nasıl yaptığımı tam olarak hatırlamıyorum. Ama hocayı kürsüden aşağıya atmışım. Daha sonra da camiden dışarı çıktım. Yanımda Sancaktar Lokantası'nı işleten Arif Usta da vardı. Daha önce tafsilatlı olarak anlattığım gibi Arif Usta ile beraber camiye cuma vaktinden çok evvel hususen yeni hocayı dinlemek üzere gelmiştik. Sonra karakola gidip ifade verdik. Hükümet tabibine gidip muayene olduk. Savcılıktan salıverildik diye bitirdi tabi. Hakim savcıya dönerek sanığa soracağınız bir sual var mı? Eğer yoksa tevsi tahkikat talebiniz var mı diye sordu. Savcı da yerinde biraz kıpırdayarak yoktur, esas hakkında mütalaamızı vermek isteriz dedi. Bu sefer hakim Atavi'ye araştırılmasını istediğim bir başka husus var mı diye sorup yoktur cevabını alınca savcıya dönerek buyurun savcı bey dedi. Savcı boğazını temizleyip yekinerek oturduğu yerden söze başladı. Sanığın sübuta eren fiili, olayın oluş yerinin mukaddes bir ibadethane oluşu, mağdurun devletin resmi görevli vaizi oluşu, kendine göre bir takım kuşku ve peşin hükümler sahibi olan sanığın, bu suçu kasıtlı olarak işlediği, maddi, fiziki olarak üç gün iş ve gücünden kalacak derecede mağdura fiili eza vermiş olmasının yanında, keza manevi cihetten de mutazarrır, macuz ve mağlul hale düşürmüş olması hasebiyle, Türk Ceza Yasası'nın 271. maddesinin yukarı haddinden ve ayrıca 456. maddenin birinci fıkrasına göre ayrıca ceza tertibine gidilerek tecziyesi kamu adına talep ve mütalaa olunur dedi. Hakim Atavi'ye dönerek muhakemeyi bitiriyoruz, son sözlerin nedir diye sordu. Atavi de bir savcıya bir de hakime baktı. Ya Allah, ya vekil, ya Muhammed, ya Ali dedi. Başka bir diyeceğim yoktur anlamında başını salladı. Hakim Atavi'nin ağzından o söylemiş gibi suçsuzum, beraatimi isterim. Eğer mahkemece aksi kanaate varılırsa bütün lehime olan ceza kanunu hükümlerinin uygulanmasını talep ederim dedi biçiminde yazdırdı. Sonra zabıt katibine yaz evladım dedi. Hüküm. Kısa boylu, varlığıyla yokluğu belli olmayan, o ana kadar da nötr bir biçimde kürsünün önünde durup sessizce hakimin ağzından çıkacak bir emre hazır ve amade şekilde alesta bekleyen mübaşir Atavi'ye ayağa kalk diye işaret etti. Atavi ayağa kalktı. Hakim hükmü yazdırmaya başladı. Araştırılacak başka husus kalmadığından aleni yargılamaya son verildi. Muhakemenin bittiği bildirildi. Sanığın eyleminin sabit oluşu ve işlediği fiili kabul edişiyle müşteki Osman Hundur'un şikayetini çekmediği ve şikayetçi olmakta devam ettiği nazara alınarak hakkında talep gibi Türk Ceza Kanunu'nun 271. maddesi hükmü uyarınca ve 266. maddenin delaletiyle mahkememizce asgari hadden 3 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına. Her ne kadar İddia makamınca iddianamede 456. maddenin de sevk maddesi olarak gösterilmiş ve esas hakkında mütalaasında bu maddeden de müessir fiil dolayısıyla ceza talep edilmişse de bir fiil için ancak yalnızca bir ceza verilebileceğinden mütalaaya aykırı olarak sanığa 456. madde dolayısıyla ceza verilmesine yer olmadığına, sanığın samimi ikrarı, sabıkasız oluşu ve mahkemedeki iyi hali dikkate alınarak 59. maddenin birinci fıkrası gereğince 3 ay hapis cezasının 6'da 1 oranında indirilerek neticeten 2 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına. 647 sayılı cezaların infazı hakkında kanunun 6. maddesinin uygulanması lüzumu hakkında sanığın yaşı ve geçmişi, suça eğilimsizliği, sabıkasız oluşu, cezasının tecili halinde ileride suç işlemekten imtina edeceği yönünde mahkememizce vicdani kanaat hasıl olduğundan cezasının ertelenmesine dair Cumhuriyet Savcısı Ali Yılmaz Şimşek huzuru ile sanığın yüzüne karşı verilen karar açıkça okunup usulen tefhim olundu. Zabıt katibi daktilodan duruşma tutanaklarını çıkarttıktan sonra bir nüshasını kendisi paraflayıp yana doğru dönerek kürsüdeki hakime uzattı. Hakim göz gezdirip imzaladı. Zabıt katibi Mehdi Tavukçu. Hakim Cüneyt Hisarlıoğlu. Celse zaptından karbon kağıdı ile bir fazla olarak daktilodan çıkartan katip bir tane fazlayı mübaşire uzattı. O da alışkın hareketlerle alıp Atavi'ye verdi. Mübaşir Atavi'ye duruşma bitti, tamam çıkabilirsiniz dedi. Atavi daha önce şahitlik yapmış olan ve bugün de duruşma salonunun arka sıralarında oturarak duruşmayı izlemekte olan Arif Usta ile beraber mahkeme salonundan dışarı çıktı. Atavi Hazretleri mahkeme süresince Arif Usta'nın lokantasının arka tarafındaki bölmede yatıp kalkmış ve mahkemece nihai karar verildikten sonra hiç vakit kaybetmeden ayrılmak istemişti. Bir muhafaza kutusu dolusu kitabını orada emanet bırakarak tek menkul mal varlığı olan bisikletini trene yükleyerek Bandırma'dan Balıkesir'e hareket etti. Trenin hareketinden önce Bandırma tren garında elinde bisikletini sürerek yürürken yanında da kendisini yolculamak için gelen müsahip kardeşi Arif Usta vardı. Arif Usta Atavi'ye göre çok daha fazla üzüntülüydü. Çünkü bir dostunu, pirini ve aynı zamanda pirdaşını, haldaşını ve yoldaşını uğurlamanın burukluğunu yaşamaktaydı. Ankara'da inşallah aradığını bulursun dedi. Evet, Atavi'nin aradığı Hazreti Deli'ydi. Hazreti Deli'yi diğer bir deyişle vaktin sahibini aramaktaydı. Sarılıp kucaklaştılar, birbirlerini Allah'a emanetlediler. İzmir basmane menzilli olan trene bisikletiyle birlikte bindi. 1,5-2 saat kadar sonra Balıkesir garına varan trenden inen Atavi, Balıkesir'den aynı gece Karesi Ekspresi ile Ankara'ya gitmek için vakit kaybetmeksizin gişeden biletini aldı. Gece 11 çeyrekteki tren saatine kadar bisikletiyle Balıkesir'de dolaştı. Zanos Paşa Camii'ne doğru gitti. Caminin arkasındaki eski tarihi handaki çay ocağına doğru ayakları ve gönlü onu sürüklemişti. Kendine çok yakın hissettiği bir esnaf çay ocağının küçük masalarından birine oturdu. Bir çay söyledi. Gelen çaydan ilk yudumu aldıktan sonra tren hareket saatlerine kadar burada vakit geçirmeye karar verdi. Yakındaki bakkaldan peynir, tahin helvası ve ekmek aldı. Burada akşam yemeği niyetine ikindi kahvaltısını yaptı. Çay ocağını işleten oduncu gömlekli, kendisi gibi pos bıyıklı adam, deli bozuk ancak çok hoş canlı birisiydi. Atavi çayı bırakırken adamın adını sordu. Ali cevabını verince hemen oracıkta ona Adı Güzel ismini taktı. Adı Güzel bana bir çay daha ver. Adı Güzel bir orta kahve yap. Adı Güzel aslen nerelisin? Adı Güzel Balıkesir'in Çetmi burada Çepni'ye Çetmi denmekteydi. Çetmi köylerinden birindendi. Köyde durmak istememişti. Askerden geldiğinden beri bu handaki esnaf çay ocağını işletmekteydi. Oğlunun biri sanat okulu öğretmeni olmuş, diğeri de sanayide polyester ve boya işinde çalışmaktaydı. Adı Güzel, bir ocaklı pir ve dede torunu olmasına rağmen zulmetten kararmaya yüz tutmuş bir gönüle sahipti. Atavi, Adı Güzel'e kısa ve öz anlaşılabilir bir sohbet etmiş, niyazda bulunmuş ve nefes etmişti. Sigaradan sararmış bıyıkları ve kırçıllı sakalları ile viran bir bağı andıran yüzü güneşlenmiş ve gülşene dönmüştü. Atavi'den para almak istemedi ama gerçekten acil olarak ihtiyacı olduğunu hissettiği için mecburi tutarak yüklü bir miktarı bırakan Atavi akşama doğru Adı Güzel ile vedalaşıp oradan ayrıldı. Trene odaklanmış olduğu için tekrar tren garına doğru pedal bastı. Tren istasyonunun içindeki eski usul tahta banklara oturdu. Akşam inmiş, yerli halkın akşam eve yetişme telaşı başlamıştı. Yolcular ise biraz daha hüzünlenerek bunu izlemekteydi. Atavi, sonsuz gurbetin insanın içindeki gurbet olduğunu bildiğinden, gurbet duygusunu bu anlamda yaşamasa da yıllarca yaşadığı vilayet olan Balıkesir'den ayrılacak olmanın ve bu vakitte ve bu saatte muhacerette olmanın getirdiği bir huzursuzluğu da hissetmiyor değildi. Vaktin sahibinden istimdad etti. Medet ya sahibül vakt, medet ya Allah, medet ya Muhammed, medet ya Ali, medet ya Pir. Trende. Karesi Ekspresi. 4. vagon. 6 numaralı Pullman koltuk. Atavi Baba iri cüssesine uygun, geniş ve uzun olduğu kadar koltuklar arası mesafenin de bacak boyuna yetecek derecede aralıklı olması nedeniyle son derece rahat bir oturuş biçimiyle oturdu. Basmane, Manisa, Akhisar ve Soma istikametinden gelen trenin zaten büyük kısmı dolmuştu. Ama Atavi'nin yanı boştu. Bu nedenle biraz daha rahat bir oturum pozisyonu aldı. Bisikletini iki vagonun arasındaki boşlukta bırakmıştı. Bu bölmede tuvalet yoktu. Diğer tarafta tuvalet vardı. Fakat sadece cigara tüttürmek isteyenler arada sırada o bölmeye gidip geliyorlardı. Atavi esasında yola çıkmadan evvel zahiren de Cemal Baba dergahını ve Bursa'yı ziyaret etmek istemişti. Fakat mahkeme faslı birkaç ay sürünce ve Arif Usta'nın lokantasında yatıp kalktığından, uzayan misafirliğinden dolayı haklı olarak bir an önce Bandırma'dan ayrılmak istemişti. Uzun süre trenin karanlık penceresinden dışarıyı seyretti. Bazen yerleşim yerlerinden, istasyonu olmayan küçük köylerden ve istasyon olmasına rağmen bazı küçük ilçe ve kasabalardan durmaksızın geçiyorlardı. Tren ışıklandırma olan yerleşim birimleri içinden geçerken gecenin bir yarısı uykudaki kasabaların ve evlerin kör karanlık sımsıkı perde ile kapatılmış pencereleri belli belirsiz görülüyordu. Tren çok hızlı gidiyordu. Beşik gibi sallıyor ve uykusu gelmeyenlere bile demir raylar üzerinde dönen demir tekerlekler kendilerince bir ninni tutturmuş gibi uykuya davet ediyordu. Günlerin, gecelerin, ayların ve yılların yorgunluğunu birdenbire hissediveren Atavi de Ariflerin uyanık uykusundan bile olsa gene uykuya teslim oldu. Kütahya ve Eskişehir'i geçerken istasyonlarda gözlerini açıp pencereden dışarıyı seyretti. Fakat hem gecenin hem de bozkırın ayazı, çalışıp çalışmadığı belli olmayan kaloriferlerden dolayı trenin içini iyice soğutmuştu. Yakalarını kaldırıp başını koltuğa doğru geriye yasladı. Biraz daha uyudu. Tren uzun düdük çalarak oldukça yavaşladı ve raylarda motor sesi gelmeden uzun müddet süzüldü. Sonra uzun, çığlığa benzer gıcırtılarla sanki yakıtı veya enerjisi bitmiş gibi sarsılarak durdu. Atavi gözlerini açtı, gün ağarıyordu. Pencereden dışarı baktığında küçük gar binasının tabelasındaki siyah beyaz Yunus Emre yazısını görür görmez yerinden fırladı. Uyku sersemliği falan hissetmeden hemen koridorun sonuna doğru hızlı adımlarla yürüdü. Bisikleti bıraktığı yerde duruyordu. Kapıyı açıp bisikletiyle birlikte sarı otların ve nemli toprağın üzerine atladı. Tren sanki en az yarım saat burada duracak gibiydi. Ama gene de belli olmazdı. Atavi çok fazla dert etmedi. Çünkü bu tren gitse bile en fazla 1,5-2 saat sonra yeni bir tren geçerdi. Zaten bavulu filan da yoktu. Bisikletine atlayıp hemen pedallara asıldı. 4-5 dakika içinde Tapduk Emre ve Yunus Emre makamındaydı. Ruhen edeple varıp selamını verdi. Bir dem dağra durup murakabeye vardı. Gönlünü yokladı. Esasen bir Alevi dedesi olan Tapduk Emre'nin foter şapkasını çıkararak selamını aldığını gördü. Yunus Emre de hoş geldin evladım dedi. Atavi dedi. Eliyle başını sıvazladı ve uzun saçlarının ucuna kadar elini sırtında gezdirdi. Sağlam ve serin suda ellerini, yüzünü ve ayaklarını yıkadı. Tapduk'un mezarı açık havadaydı. Yunus'un mezarının üzeri musakkaf idi. İçeri girip 2 rekat namaz kıldı. Hak Muhammed Ali'ye, 12 imamlara, ulu pirlere niyaz etti. Bütün bu ziyareti toplam 15 dakika bile sürmemişti. Tekrar bisikletine atlayan Atavi 3,5-4 dakikada istasyona geri döndü. Karesi ekspresi hiç kıpırdamadan aynı yerde duruyordu. Hemen 4. vagona atlayıp bisikletini de yine aynı ara bölüme bıraktı. İçeri girip 6 numaralı koltuğa oturdu. Atavi oturur oturmaz tren sarsıldı. Motorun çalışma gürültüsü duyuldu ve yine ince çığlığa benzer gıcırtılarla tren yavaş yavaş makaslardan takır tukur atlayarak yol almaya ve istasyonu geride bırakırken hızlanmaya başladı. 9. ayrımın sonu. Sayfa 149.